de Meryem kalkıp aceleyle Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti. Zekeriya'nın evine girip Elizabeth'i selamladı. Elizabeth, Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth, yüksek sesle şöyle dedi. Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsanmıştır. Nasıl oldu da Rabbim annesi yanıma geldi? Bak, selamın kulaklarıma eriştiği an çocuk rahmimde sevinçle hopladı. İman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecektir.
Evet, Rabbin kelamını işittik. Bugün yine Advent dönemi dediğimiz Noel dönemindeyiz. Rabbin doğduğuna inandığımız bu zamanı Noel olarak kutluyoruz. Tabii zamanlama olarak biraz daha erken, biraz daha birkaç ay daha önceden doğduğu düşünülüyor ama yani bu belirlenmiş Noel tarihini işte İsa'nın doğum günü olarak kabul ediyoruz. Tabii o günden birkaç gün sonra da yılbaşı kutlanıyor. Tabii yılbaşı kutlandığı için de bugün böyle bazı AVM'lere gittiğimizde görüyoruz veya duyuyoruz. Geçen işte iki gün önce burada bir alışveriş merkezindeydik. Yani Hristiyan Noel ilahileri çalıyordu. Böyle arka fonda dikkat ederseniz bizim ilahi olarak söylediğimiz Sevin Dünya, Rab'dir Gelen ilahisi veya Sakin Gece, Kutsal Gece ilahileri sürekli çalıyor. Bu şimdi mağazanın adını da söylemeyeceğim ama bu işte bir mağazada önce Sevin Dünya, Rab'dir Gelen. Sevin Dünya, Rab'dir Gelen. Ondan hemen sonra Sakin Gece, Kutsal Gece ilahisi çalmaya başladı. Tabii bu gibi yerlerde işte alışveriş merkezlerinde normal Aralık müziği veya işte Yeni Yıl müziği olarak geçiyor bunlar. Umarım tabii bir gün bu ilahilerin ne anlama geldiğini anlarlar. Mesih'in beden alıp aramızda yaşadığını anlatan, insan olduğunu anlatan, Tanrı'nın beden alıp aramızda yaşadığını anlatan ilahiler bunlar. Şimdi bu sezon gerçekten de sevinçle dolu bir sezon. Ama birçok kişi bu sevincin sebebini bilmiyor. Neden sevinçle dolu bir sezon bu sezon? Evet, yani bu Noel Advent sezonu bizleri Mesih'in doğumuna götürüyor. Mesih'in neden yeryüzüne geldiğine bakıyoruz. Neden gelmesi gerektiğine bakıyoruz. İşte sevincimizin sebebi bu. Sevincimizin sebebi Mesih'in kendisidir. Tanrı'nın oğlunun dünyaya gelişine bakıyoruz. Şimdi evet, şu arada evet, teknik şeyleri de düzeltmeye çalışıyorum. Evet. Evet. Tanrı'nın oğlunun dünyaya gelişine bakıyoruz dedim ve tekrar yeryüzüne gelip yaşayanları ve ölüleri yargılayacağı güne bakıyoruz. Mesih'in doğumuna bakmak, Mesih'in gelişine bakmak, Mesih'in tekrar gelişine de bakmak anlamına geliyor. Mesih tekrar gelecek, yeryüzüne tekrar gelip yaşayanları ve ölüleri yargılayacak. Ve bugünün yaklaşmakta olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Evet, bu ayetlerde Rabbimizin doğumuyla ilgili anlatılanları düşünürken tabii sevinçle dolmamız gerekiyor. Neden? Çünkü babayla aynı özden olan Tanrı'nın oğlu, yani gerçekten de ve tam olarak Tanrı olan İsa Mesih, annesinin özünden ve babasının özünden insan doğasını alarak insan olmuştur. Annesinin özünden insanlık doğasını, insan doğasını, babasının özünden Tanrı doğasıyla insan olarak doğmuştur. Luka 1:39-40 ayetlerinin anlattıklarına bir bakalım veya arka fonuna bir bakalım. O günlerde diyor, o günlerde derken Cebrail'in Meryem'e bir oğlunun olacağını söylediği zamandan bahsediyor. Yani Cebrail Meryem'in karşısına çıkıp bir oğlunun olacağını söylemişti. İşte o günlerde Meryem kalkıp aceleyle gitti diyor. O günlerde. Yani Meryem'in, Cebrail'in Meryem'e bir oğlun olacağı söylendiği o günlerde. Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti diyor. Yani bu durum Meryem'in yoğun duygularına da işaret ediyor. Bakire Meryem gebe kalacağını ve bir oğul doğuracağını, hatta Rab'in kendisini, Rabbi, Tanrı'nın kendisini karnında taşıyacağını daha yeni işitmişti. Ve dahası Cebrail Meryem'e çocuk doğurma yaşının ve çok ötesinde olan bir akrabası olan Elizabeth'in de hamile olduğunu söylemişti. Şimdi Elizabeth'in yaşı böyle büyük anne olma yaşlarındaydı. Yani yaşının epey ilerlemiş olduğunu biliyoruz. İşte Meryem'in buna bir karşılık vermesi gerekiyordu. Ve bu karşılığı sevinçle verdiğini görüyoruz. Evet, bu ayetlerde sevinç görüyoruz. Bu ayetlerde Meryem'in sevincini görüyoruz, Elizabeth'in sevincini görüyoruz. Hatta anne karnındaki vaftizci Yahya'nın, yani vaftizci Yuhanna'nın da o sevinçle zıplamasını görüyoruz. Meryem Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti derken, Yeruşalim'in güneyindeki bir kent, bir yere gittiğini anlıyoruz. Bu yolculuğun 4-5 gün sürmesi gerekiyor ve oraya vardığında Zekeriya'nın evine girip Elizabeth'i selamladı diyor. Meryem tabii sevinçli burada ve hatta bu durumun daha da çok sevince sebep olduğunu görüyoruz. Şimdi bu hikayede birinci ve en beklenmedik şey vaftizci Yahya'nın davranışı. Daha doğmamış. Yani vaftizci Yahya diyoruz. Geçen vaazlarımızda da hatırlatmıştık. Vaftizci Yuhanna demek daha doğru. Esas adı o. Vaftizci Yahya adını başkaları, kutsal kitap dışından başkaları empoze etmiş olduğu için vaftizci Yahya demek doğru değil. Vaftizci Yuhanna'dır bu kişi. Evet. Tabii burada beklemediğimiz bir şekilde vaftizci Yahya'nın böyle sevinçle böyle hopladığını, zıpladığını görüyoruz. Elizabeth 41. ayette şöyle diyor. Elizabeth Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi. Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsanmıştır diyor. Ve Elizabeth Meryem'e 44. ayette bak selamın kulaklarıma eriştiği an çocuk rahmimde sevinçle hopladı diyor. Daha sonra İsa Mesih küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün demişti Matta 21'de. Tabii ki bütün bunlar vaftizci Yahya henüz konuşamıyorken gerçekleşiyor. Anne karnındayken bile kurtarıcısına övgüler sunduğunu görüyoruz vaftizci Yahya'nın. Vaftizci Yuhanna'nın. Evet. Anne karnındayken bile övgüler sunuyor. Evet, şimdi böyle ultrasonla anne karnındaki çocukların annelerinin ve babalarının sesleriyle hareket ettiklerini görürsünüz. Bazen bazı çocuklar belli böyle müzikle de hareket ediyorlar. Böyle hamileyken annelerin hani belli klasik müzikleri, belli müzikleri çocuklarına dinletmesi de tavsiye ediliyor. Ama burada bundan daha fazlasını görüyoruz. Yahya'nın tanıklığı Rabbimizin kurtarıcı olduğuna dair yapılmış en erken tanıklıklardan ve işaretlerden birisiydi. Eğer annesinin 1.41'deki sözleri Kutsal Ruh tarafından yönlendirilmişse Yahya'nın sevinçle zıplaması da aynı şekilde yönlendirilmemiş midir? Yani Kutsal Ruh'un yönlendirmesidir. Evet, bu durum biz anne babalara çocuklarımızın Tanrı'nın işlerine dahil edilebileceklerini hatırlatmalıdır. Evet, çocuklarımız da Tanrı'nın işlerine dahil edilebilirler ve mutlaka edileceklerdir. Evet, Tanrı çocuklarımızı kullanmaktadır. Bazıları maalesef daha çocuklarımız iman etmedi, çocuklarımız iman edene kadar kesinlikle işte hani Hristiyan gibi davranmamalıyız diyerek uzun bir süre çocukları kilise ibadetlerinden uzak tutuyorlar. Ne yapıyorlar? İşte pazar okulu dediğimiz okullara gönderiyorlar veya yani bir şekilde ibadet saati başladığında, yani vaaz başladığında veya ilahiler başladığında veya başlamadan önce çocukları bir odaya gönderiyorlar veya başka bir dersliğe gönderiyorlar. İşte pazar okulu diyorlar, işte çeşit isimleri var bunların. Bu kesinlikle bizim tarihimizde görülmemiş bir olaydır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Vaftizci Yahya'nın annesinin karnında sevinçle zıplamış olması, Rabbin bizim çocuklarımızın yüreğine de iman armağanını anne karnındayken koyabileceğini gösteriyor. Ve bunu Rabbin yaptığını biliyoruz. Şimdi İzmir Protestan Kilisesi olarak çocuklarımızı kiliseden uzaklaştırmıyoruz. Yani pazar okulu dediğimiz, hani ibadet başladığında işte çocukları başka bir tarafa gönderin, bizden uzaklaştırın, ibadetten uzaklaştırın, aileden uzaklaştırın gibi öğretilerimiz yok. Ki bu uygulama da aslında bir doktrindir, bir anlayıştır, bir teolojik bir anlayıştır ve tamamen yanlıştır. Pazar okulu anlayışı batıdan gelen, hani batıdan gelen derken böyle hani batıyı olumsuz anlamda kullanmıyorum ama burada gerçekten olumsuz. Hani bazı kiliseler ibadet başladığı anda, birçok kilise diyeyim, ibadet başladığı anda çocukları hemen pazar okulu adı altındaki başka bir odaya gönderdiği için işte bunun tarihini araştırmamız lazım. 1700'lerin sonlarında ve özellikle 1800'lerde endüstriyel devrim, batıdaki endüstriyel devrim gelişmeye başladığında bu çocukları ibadet hanelerden, işte kiliselerden uzaklaştırma geleneği ortaya çıkıyor. İşte anne baba sanki hani kiliseye gitsin, otursun, dinlensin bir anlayışı olduğundan veya işte pastörün dikkati dağılmasın veya ilahileri söylerken çocuk sesi duymayalım, sadece büyükler, yetişkinler istedikleri gibi ibadet etsinler anlayışı ortaya çıkıyor. Tabii bu kilise tarihine baktığımızda veya şimdi biz Hristiyanlık tarihi veya kilise tarihi dediğimizde 2000 yıldan bahsetmiyoruz. İbrahim'e kadar gidiyoruz, hatta Nuh'a kadar gidiyoruz, hatta Adem'e kadar gidiyoruz. Yani kilise tarihi yaratılış kitabıyla başlıyor. Evet, pazar okulu dediğimiz öğreti veya uygulama kesinlikle bir Hristiyan uygulaması, kilise uygulaması değildi. Tarihimizde yoktu. Yeni bir 200 yıllık bir geçmişi olan, 200-220 yıllık bir geçmişi olan bir uygulama bu. Ve biz bunu yadırgıyoruz, kabul etmiyoruz. Ve kutsal yazıların öğretilerine tamamen zıt olduğunu söylüyoruz. Ve çocuklarımıza, çocuklarımızı kiliseye alıyoruz. Vaftiz ediyoruz. Yani Hristiyan bir anne babaya doğan çocukların mutlaka vaftiz edilmeleri gerekiyor. Vaftiz olan bu çocukların kutsal yazı öğretileriyle yetiştirilmeleri, kilisede yetiştirilmeleri ve anne babalarının bu çocukları eğitmeye, yetiştirmeye, yönlendirmeye devam etmeleri gerekiyor. Bebekken vaftiz olmak, yani vaftizin kendisinin onları Hristiyan yaptığı anlamına gelmiyor. Ama antlaşma halkına dahil oldukları anlamına geliyor. Bu bebekler, bu çocuklar antlaşma halkının üyeleri olarak yetiştiriliyorlar. Ve gerçekten de yürekten iman ettiklerinde Rabbin sofrasını alıyoruz. Gerçekten de yürekten iman etmenin yaşını bilmiyoruz. Ama bazen 10, 11, 12 olabilir. Bazen 7, 8, 9 olabilir. Yakın zamanda Nil, ben iman ettim, imanlıyım diyor. Yani Rabbin sofrasına katılmak istiyor. Vaftiz oldu. Rabbin sofrasına da gelmek istiyor. Evet. Ve tabii yüreğine bakıyoruz, imanına bakıyoruz çocukların ve Rabbin sofrasına alıyoruz. Şimdi Meryem'in şu sözlerine bir bakalım. Şimdi Meryem'in ve Elizabeth'in karnındaki sevinç Elizabeth'in sevinç sözleriyle karşımıza çıkıyor. Şimdi çocuklar, bazen sizin için sarılmış, böyle paketlenmiş, sizi bekleyen böyle hediyeler olur. İşte anneniz, babanız veya bir akrabanız sarmıştır, hazırlamıştır. Üstünde de böyle adınız yazıyordur. Hiç böyle tahmin ettiniz mi? Yani annenizin, babanızın elindeki hediyenin ne olduğunu tahmin ettiğiniz oldu mu? İşte kutuda bir şey var. Siz ne olduğunu biliyorsunuz. Hani bisiklet falansa tahmin edersiniz, böyle büyük olur. Yani tam bisikletin sığacağı gibi bir şeyin içinde olur, böyle sarılmış olur. İşte bunun, tamam, bisiklet dersiniz ama böyle küçük kutularda bazen oluyor. Hani ne olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor. Evet. Tahmin edebilir misiniz acaba? Şimdi bugün hanım doğum günü. Birkaç tane hediyesi var. Ama ne olduğunu bilmiyor. Tahmin etmeye çalışıyor. Veya işte bunlar hanım mı? Şu hediyeler. Bir, iki tane hediye var orada. Evet. Bakalım. Evet, bir hediye var burada. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum ama görünüyor mu şurada? Evet. Böyle plastik gibi bir şey var. Ondan sonra işte, yok ezmeyeyim, eziliyor, böyle içeri doğru giren bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle vereyim. Daha sonra Han'a veririz, açar. Bir sürü şey düşünüyor herhalde. Han, senin olduğunu biliyor muydun bu hediyenin?
Han için değil.
Ah, Han için değil mi? Pardon, Han için değilmiş o. Tamam, düzeltiyorum. Kimin için peki bu? Neyse. Evet. Bazen böyle tahminlerimiz yanlış çıkıyor. Han için o.
Han için.
Han için. Evet, kesinlikle Han için. Evet. Neyse. Evet, böyle yani hediyeleri tahmin etmeye çalışıyoruz. İşte yani belki siz de doğru tahmin etmişsinizdir. Evet. Bugün okuduğumuz hikayede büyük annelerimizin yaşlarına gelmiş olması gereken Elizabeth'in hamile olduğunu ve Melek Cebrail'in kendisine bir oğul sahibi olacağını söylediğini görüyoruz. Ve daha sonra kuzeni Meryem'in gelip kendisinin de mucizevi bir şekilde gebe olduğunu söylediğini görüyoruz. Elizabeth tabii artık kendisini tutamıyor. Elizabeth'le işte aramızdaki fark, Elizabeth'in sözlerinin sıradan sözler olmaması. İşte Elizabeth'in sözleri böyle kutsal ruh tarafından söyletilen sözler. Kutsal kitapta yer alan sözler. 40-41 ayetlerinde şöyle diyor. Zekeriya'nın evine girip Elizabeth'i selamladı. Elizabeth Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuğu kopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi diye devam ediyor. Evet, Luka Elizabeth'in neden kutsal ruhla dolu olduğunu söylüyor. Bu sözlerin önemini anlamamızı, öğrenmemizi ve özümseyip hazmetmemizi istiyor tabii ki. Elizabeth kutsal ruhun gücüne, Meryem'e ve İsa Mesih'e tanıklık ediyor burada. Evet, Luka 1:42 ayetinde Elizabeth'in Meryem'e söylediği sözlere bir bakın. Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun diyor. Kadınlar arasında en bereketli olan anlamında söylüyor bunu. Şimdi geçen hafta Cebrail'in Meryem'e söylediği şu sözlerden bahsetmiştik. İşte selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir. 1:28'de bunu okumuştuk. Şimdi Roma Katolik Kilisesi bu sözleri böyle özel dualarla okuyor. Bu sözlere tesbih duası diyorlar. İşte selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir. Ey Meryem ana diye dua ediyorlar. Şimdi tabii Roma Katolik Kilisesi bunu böyle tesbih duasına çevirmiş. Meryem'i onurlandırmak için Roma Katolik ya da Ortodoks olmamız gerekmiyor. John Calvin şöyle diyor. Bugüne kadar Tanrı'nın Meryem'in İsa Mesih'in annesi olmasını sağlayarak onu onurlandırdığını düşünmeden Mesih'te bize getirilen bereketlerden faydalanamayız. Yani Meryem'in İsa Mesih'in annesi olması Tanrı tarafından sağlanmıştır. Tanrı'nın kendisi bu bereketi, bu onuru Meryem'e yüklemiştir. Yani Meryem'e dua edilmemeli. Meryem onurlandırılmalı. İsa'nın annesi olarak Tanrı tarafından onurlandırılmıştır. Ve bizler de Hristiyanlar olarak, bakın Protestanlar olarak demiyorum, Hristiyanlar olarak Meryem'e farklı bir görev yüklememeliyiz. Meryem göklerin kraliçesi değildir. Göklerin kraliçesi Artemis veya Diana'ydı. İsa'dan sonra 431 senesindeki Efes konseyinde Meryem'e tanrıçalık, tanrısallık nitelikleri yüklenmiştir. Bu çok yanlıştı. O zaman böyle ilk kez Katoliklik devlet dini haline gelmeye başladığında Meryem'e de bu tür şeyler yüklenmeye başlandı. Bu tür nitelikler veya görevler veya tanrısallık yüklenmeye başlandı. Ve bu tür tesbih duaları, tesbih çekerek Meryem'e dualar edilmeye başlandı. Tabii ki Meryem'i onurlandırmak istiyorlardı bir şekilde. İşte Diana'nın yerine, yani Tanrıça Diana'nın veya Tanrıça Artemis'in yerine Meryem'i koymaya çalışıyorlardı. Artemis'in ana merkezi neresiydi? Efes. Bu konseyde 431 senesinde Efes'te yapılan bir konseydi. Ve ilk kez bu tesbih duaları Meryem'e o zaman yapılmaya başlandı. Ve Meryem göklerin kraliçesi olarak adlandırıldı. Ama bizim şunu anlamamız lazım. Meryem Katoliklerin Meryem'i değil. Meryem Ortodoksların Meryem'i değil. Meryem Hristiyanların Meryem'idir. Kutsal yazıların Meryem'idir. Rab onu yeterince onurlandırmıştır. Bizler de annesi Meryem'den dolayı İsa Mesih'e sahibiz ve bunun için Meryem'e değil Rab'be şükrediyoruz. Rab'be şükrediyoruz. Meryem'in kendisi de Rab'be şükrediyordu. Meryem'in kendisi de ne dedi Mesih hakkında? Kurtarıcım dedi. Evet, Mesih Meryem'in de kurtarıcısıydı. Katolik ve Ortodoks öğretisine göre Meryem günahsızdır. Ama kutsal yazılara göre Meryem kurtarıcım dediğine göre İsa'ya, kimin kurtarıcıya ihtiyacı vardır? Kimin kurtarılmaya ihtiyacı vardır? Günah işlemiş olanların, günahlı insanların. Kutsal yazılarda Meryem günahsızdır diye bir öğreti yok. Evet, ama Meryem Tanrı tarafından onurlandırılmıştır ve bizler de bundan dolayı Rab'be şükrediyoruz. Evet, daha da önemlisi 1.42'de Elizabeth yüksek sesle İsa hakkında böyle bir haykırıyor. Rahminin ürünü de kutsanmıştır diyor 42. ayette. Rahminin ürünü de kutsanmıştır. 1.43'te şöyle devam ediyor. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Evet. Bu şekilde devam ederken Elizabeth ne diyor burada? Hani nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi derken. İşte bizim İznik iman açıklamasında veya diğer inanç açıklamalarında söylediklerimizi Elizabeth kutsal ruhun yönlendirişiyle ikrar ediyor. Beyan ediyor, ilan ediyor. Biz de inanç açıklamalarımızda işte Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna, Tanrı ve insan olduğuna inandığımızı söylüyoruz. Elizabeth de aynen bizim inanç açıklamalarımız gibi bir açıklamada bulunuyor. Şimdi birincisi Elizabeth kutsal ruhun yönlendirişiyle gerçekten de insan olduğunu beyan ediyor. Evet, Elizabeth rahminin ürünü ifadesini kullanırken İsa'nın gerçekten de insan olduğunu söylüyor. İsa Mesih annesinin özünden dolayı insandır. İsa nereden aldı bu insan doğasını? Tabii ki annesi Meryem'den aldı. Yani İsa Mesih makul bir ruha, yani bir yani insan olduğunu gösteren ve varlığını sürdüren bir insan bedenine sahiptir. İsa Mesih de bizleri ruhumuzla ve bedenimizle insan yapan her şeye sahipti. Ve insan doğasını da sürdürmeye devam etmektedir. Evet, gerçekten de hani bugün artık hani İsa insanlığını bıraktı, artık insan değil demiyoruz. Hani yeryüzüne geldiğinde tekrar gelecek dediğimizde böyle farklı şekillerde gelmeyecek. Aynen bir insan olarak tekrar yeryüzüne gelecek. Ve bu insanlık doğası sürmeye devam ediyor. İkincisi, Elizabeth kutsal ruhun yönlendirişiyle Meryem'in rahmindeki oğulun gerçek tanrılığını beyan ediyor. Elizabeth Tanrı'nın ona Rabbimin annesi dediği Meryem'i selamlamak için böyle bir fırsat vermesine şaşırıyor. Yani kendisine Rabbimin annesi dediği Meryem'i selamlama fırsatı. Meryem'in burada yani ne dediğini görmemiz lazım. İnanç açıklamalarımızdan birisi de Meryem'i Theotokos olarak tanımlıyor. Yani Theotokos böyle tam anlamı Tanrı taşıyan veya Tanrı'nın annesi anlamına gelen Tanrı taşıyan anlamına geliyor. Theotokos. Çünkü Meryem rahminde sadece insan olan bir oğul değil, aynı zamanda insan bedenindeki Tanrı oğlunu taşıyordu. Şimdi Noel döneminde bu öğretiyi çok iyi anlamalıyız. Noel'in amacı budur. Noel, Tanrı'nın bizlere bir armağanıdır. Bu armağan, Rabbimiz İsa Mesih'in beden alıp aramızda yaşamasıdır. Rabbimiz İsa Mesih, Tanrı beden alıp aramızda yaşadı. Tanrı dünyaya geldi, bizleri kurtarmaya geldi. Çünkü bizler kendimizi kurtaracak güce ya da doğruluğa sahip değiliz. Kendimizi kurtaracak isteğe de sahip değiliz. Böyle bir niyetimiz hiç olmadı. Kendi kendimizi kurtaramayız. Kendi kendimizi kurtaracak gücümüz yok. Kendi kendimizi kurtarabilecek doğruluğa sahip değiliz. Bu güç Mesih'in gücüdür. Bu doğruluk Mesih'in doğruluğudur. Mesih yeryüzüne gelip bizleri ölümden yaşama geçirdi. Bizim üzerimizdeki günahı, bizim günahımızı kendi üzerine yüklendi. Bizim acımızı o çekti. Bizim cezamızı o çekti. Ve onun doğru, bizim cezamız onun oldu. Bizim günahımız onun oldu. Onun doğruluğu bizim doğruluğumuz oldu. Bizim doğruluğumuz sayıldı. Evet, aynı kurtuluşu bugün de sunmaya devam ediyor. Noel'e ya da yılbaşına değil, Tanrı'nın oğluna odaklanıyoruz. Tanrı'nın oğluna bakıyoruz. Evet, Tanrı'nın oğlu Rabbimiz İsa Mesih'e güvenelim. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla. Amin.